Leyla, Alexander Cavelius, 14. Ayrım. Hamilelik. Bütün köy halkı yan yana durarak ellerimizi sıktılar. Bir Müslüman olduğum uzun süredir köyde konuşuluyordu. Bana karşı sanki bu gerçek onları rahatsız etmiyormuş gibi davranıyorlardı. Ama kadınlar bakışlarıyla beni öylesine delip geçiyorlardı ki sırtımdan terler boşanıyordu. "Neden bu kadar zayıfsın? Hiçbir şey yemiyor musun?" diyerek beni sıkıştırıyorlardı. Aptalca gülümsüyor ve iyi dileklerine teşekkür ediyordum. Yavaş yavaş gelin rolüne girmeye başlamıştım. Ratko bütün gün yanıma yaklaşmaya cesaret edemedi. Dışarıda hava karardığı zaman oldukça yorgun bir halde eve girdik. Şiltiye yatar yatmaz sözde kocama sırtımı dönüp ondan epey uzağa kaydım. Ama sabah uyandığımda kendimi yine onun kollarında buldum. Aklım yerine geldiğinde bu yakınlığı pek hoş bulmamıştım. Ertesi gün ortalıkta tek tük ziyaretçi göründü. Sonunda rahat edecektim. Evin arkasına geçip keçileri sevdim. Kışın tarlada neredeyse hiç çalışılmıyordu. Arada sırada silip süpürüyor ve biraz yemek pişiriyordum. Ama aylaklık bedenime iyi geliyordu. Ratko'nun annesi zamanla beni kendi kızı gibi görmeye başlamıştı. Mutfakta boş otururken bazen aklıma kaçmak geliyordu. Ama durumumu şikayet etmeden kabul ettiğim anlar da vardı. Ben bir gelinim diye düşünüyordum. Bir dakika sonra ise daha da delirmekten korkuyordum. Mutfak masasında ansızın ağlamaya başladığım zaman Ratko endişeyle beni seyrediyordu. 2 Aralık 1995 Perşembe. Birleşmiş Milletler'deki diğer kurumlarda yayınlanacak olan Hrvatski liste bir mesaj yazdım. Leyla için radyo Bıh üzerinden yayınlanacak olan bir mesaj. 11 Aralık 1995 Cuma. Leyla için Radyo Bıh'a bir mesaj gönderdim. Annenin günlüğünden. Ratko, "Neyin var Su Ana?" diye sordu. Ama ona duygularımı açıklayamazdım. Ratko'yu insan olarak çok seviyordum ama bir koca olarak değil. Onunla yatmak zorunda olmak bana dehşet verici bir düşünce gibi geliyordu. İlk geceler beni rahat bıraktı. Ama zamanla hırçın davranışım sinirine dokunmaya başlamıştı. "Neden istemiyorsun?" diye sürekli beni sorguluyordu. "Neden Leyla, neden?" O zaman daha fazla susamadım. Tutuk bir halde ona toplama kampından söz ettim. Ona askerlerin gözlerimin önünde kadınlara nasıl tecavüz ve işkence ettiklerini anlattım. Kendimden söz ederken farkında olmadan sürekli üçüncü bir kişiden söz edermiş gibiydim. Bu aşağılamalar benim değil de diğerlerinin başına gelmişti. Ben en fazla bunlara katlanmıştım. Böyle anlattım. Bu şeyleri kelimelere dökmek benim için büyük bir tehlike ortaya çıkarıyordu. Bir şekilde büyüyerek kocaman olup beni ezebileceklerinden korkuyordum. Ama gerçeği başka nedenlerden kendime sakladım. Ona toplu tecavüzlerden söz ettiğim takdirde Ratko'nun beni kapı dışarı edeceğinden korkuyordum. Benden mutlaka iğrenecekti. Belki de bütün bunların suçlusunun ben olduğumu düşünecekti. Sonuçta kendimi daha güçlü koruyabilirdim. Yine aynı şekilde bütün bu hikayeye inanmayabilirdi de. O akşam bana başka soru sormadı. Bu konuşmadan sonra daha yakınlaştığımızı hissettim. Bu korkunç zamana ait bir şeyleri paylaştığım ilk kişiydi. Ağladığını görünce hem şaşırmıştım hem de hoşuma gitmişti. Beni anlayabileceğine dair bir izlenim edinmiştim. Şuna anlayış, buna anlayış derken birkaç gece sonra Ratko'nun sabrı taşmıştı. Beni öpüp sıkıştırmaya başladı. Her dokunuşunda midem kalkıyordu. Ama başka bir seçeneğim kalmadığını hissediyordum. Yoksa herhalde beni kapı dışarı atacaktı. Dişlerimi sıkarak karılık görevimi yerine getirdim. İnledi. Ve ben bir daha hiç yüzeye çıkamayacakmışım gibi görünen kara bir çamurun içine battım. Artık bundan sonra geceleri kendimi bir esir gibi hissetmeye başlamıştım. 14 Aralık 1995 Salı. Başım çatlıyor. Göğsümdeki sancılar içimi parçalıyor. Artık gücüm kalmadı. Kafamın içinde her şey dönüyor. Aklımı yitirecekmişim gibi geliyor. Kontrolümü kaybettim ve bir kutu ağrı kesici yuttum. Goran beni evde buldu. O sırada henüz komaya girmiştim. Beni ölümün elinden aldı. 30 Aralık 1995 Perşembe. Radyo Bihe Leyla için haber bıraktım. Annenin günlüğünden. Ratko tabii bu işin beni iğrendirdiğinin farkındaydı. Yine de bana bunu yapmaya devam ediyordu. Çok sık değildi ama benim için her seferinde daha kötü oluyordu. Bana zevk vermeye gayret ediyordu ve bana karşı yumuşaktı. Ama ben çok uzun zamandan beri kendimi gerçeklerden saklıyordum. Hiçbir şey hissetmiyordum. Bunu barakalarda öğrenmiştim. Orada olmamak. Tıpkı gözlerini kapadığında kimsenin onu görmeyeceğini hayal eden küçük bir çocuk gibi. Ancak her şey bittiğinde geri dönüyordum. Evlilik görevimi olabildiğince seyrek yerine getirmek için hep önceden yatağa girip uyuyormuş gibi yapmaya çalışıyordum. Tıpkı bedenimin dondurulmuş halinden çözülmesi gibi şimdi ruhum da canlanıyordu. Anılar ansızın beliriyor ve yine birdenbire kara bir duvarın ardında kayboluyorlardı. Burada çaresizlik içinde yalvararak yere diz çökmüş çıplak bir kız vardı. Bu gerçekten de yaşanmış mıydı? Yoksa sadece bir düş müydü? Geceler boyu aynı düşü yaşıyordum. Gökyüzünden insan kalabalığının üzerine kocaman bir kartal alçalıyordu. Bir çayırlığın ortasında küçük bir tepecik yükseliyordu. Kadınlar ve çocuklar panik içinde bir kargaşa halinde koşup bu delikten sürünerek içeri giriyorlardı. Ben de diğerleri gibi oraya girmek için kendimi zorluyordum. Ama kafam deliğe sıkışıyordu. Vücudum boşlukta çırpınıp duruyordu. Kartal keskin gagasıyla beni yakalıyordu. Haykırıyordum. Öyle yüksek sesle haykırıyordum ki kendi sesime uyanıyordum. Bu düş ancak oğlum doğduktan sonra sona erdi. Gündüzleri içimde kanser yarası gibi azan bu tabloları bastırıyordum. İçimde pişip fokurduyorlardı. Ama onları yok saymaya çalışıyordum. Radko ilk 3 ay beni gözünün önünden ayırmadı. Sonra bir kereste fabrikasında iş buldu. Öğleden sonraları domuz arını temizlerken artık ailemi görmek istiyorum diye kızıp bağırıyordum. Sen de bana yardım etmelisin. Onun ne pahasına olursa olsun beni teslim etmeyeceğini biliyordum. Bu yüzden isteğimi sınırladım. Onlarla sadece konuşmak istiyorum. Eve dönmeyeceğim. Radko bunun üzerine Riyaka'dan ve başka şehirlerden gelen ziyaretçilere ailemi sordu. Aramızdaki bir yanlış anlaşılma yüzünden bu arayış anlamsız bir şekilde uzun sürdü. O zamanlar Kladuşa'da babamın adının Milan, ailemin soyadının da Babik olduğunu söylemiştim. Radko bu bilginin yanlış olduğunu bilemezdi. Bundan sonra o beyaz yalan yüzünden insanlara hep ailemle ilgili yanlış isimler vermek zorunda kalmıştım. Çünkü bir kağıda adreslerini yazarken Radko her seferinde omzumun üzerinden bana bakıyordu. Bu yanlışı açıklamaya cesaret edemiyordum ama yine de onları bulmalarını ümit ediyordum. Tabii ki kendim yola çıkıp ailemi aramayı isterdim ama bunun için ne gerekli cesaretim ne de bir kimliğim vardı. Artık kağıt üzerinde yoktum. Bütün ülke ağır silahlı sınır devriyelerinin gezindiği kontrol noktalarıyla doluydu. İnsanlar hala savaştaki kadar çılgınca davranıyorlardı. Yaraları tazeydi. Bu köyde hapis kalmıştım. Ocak ayında sağlık durumum birden kötüleşmeye başladı. Sürekli başım dönüyordu. Hatta 3 ya da 4 kez düşüp bayıldım. Gece gündüz kusuyordum. Çabuk bir doktor getir yoksa öleceğim diye inledim. Ama Radko sadece güldü. Bana neler olduğunu hemen anlamıştı. Ne de olsa benden 8 yaş büyüktü. Sen hamilesin diye sevinçle haykırdı. Annesi de bu verilen haberle heyecanlanmıştı. Durumumdan utanıyordum. 3 Ocak 1996 Çarşamba. Rüyamda telefon çalıyor ve Ayze'yi kaldırıyorum. Leyla'nın, anne benim Leka diye sesini duyuyorum. Nerede olduğunu soruyorum. Travnik'te diye yanıtlıyor. Sonra hat kopuyor. Annenin günlüğünden. İlk haftalarda bu çocuktan da tıpkı bedenimin geri kalanından olduğu gibi nefret edeceğimden emindim. Ama karnımda ilk hareketlerini hissettiğimde bu endişeler silinip gitti. Büyülenmiş bir halde bu yaratığı yokluyordum. Sonunda tamamen bana ait olan bir şey vardı. Ama asla kız olmamalıydı. Böyle bir acı yeryüzünde ancak bir kadının başına gelebilirdi. Ben bir kadın doktoruna gitmeyi şiddetle reddettim. Jinekolojik bir muayene olmam söz konusu bile değildi. Bunun düşüncesi bile paniğe kapılmama yetiyordu. Bir erkeğin ellerinin rahmime değmesine katlanamazdım. Ayrıca doktorun hoş olmayan gerçekleri ortaya çıkartabileceğinden korkuyordum. Çocuk, olasılıkla geçmişim nedeniyle özürlüydü. Belki de AIDS'liydi. Rahmimde sürekli devam eden ağrılar nedeniyle kötü bir cinsel hastalığım olduğundan emindim. Hastayım diye sızlanıp için için ağladım. Radko gülerek endişelenmemem gerektiği konusunda beni avutuyordu. Benden daha güzel ve sağlıklı bir kadın görmemişti. 2 Şubat 1996 Cuma. Bize Leyla'nın Banja Luka'da bulunduğunu bildirdiler. Uluslararası Kızıl Haç onu aradı. Ama bir sonuç yok. 8 Şubat 1996 Perşembe. Batıl inançlı biri değilim ama bunu yapmak zorundaydım. Bir psikologla konuştum. Bana Leyla'yı olduğu gibi tarif etti. Onun bir yere götürüldüğünü ve bulunduğu yerden aramasının mümkün olmadığını söyledi. Ama 6 ay içinde buluşacaktık. Bu umutla yaşıyorum. Annenin günlüğünden. Hamile olduğumu öğrendikten sonra Radko artık geceleri bana dokunmadı. Yine de cinsel sorunlarımla ilgili benimle konuşuyordu. Sana neler oluyor diyerek durumu anlamaya çalışıyordu. Ama ağzım dikilmiş gibiydi. Radko konuşmamı kolaylaştırmak için bir yanıt taktiği uyguladı. Sadece başımı sallayarak yanıt verecektim. Bir adam seni taciz etti diyerek tahminlerine başladı. O zaman öfkeyle haykırmaya başladım. Bu seni hiç ilgilendirmez. Bütün insanları parçalamak arzusuyla kuduruyordum. Öncelikle de yatağımdaki adamı. Güçlükle toparlandım. Radko'ya garip bir ilişkiyle bağlanmıştım. Elinde olsaydı benimle hemen resmi yoldan evlenirdi. Ama belgeler olmadığı için bu olanaksızdı. Bu yüzden mutluydum. Ama bazen gizlice bunun özlemini çekiyordum. Sabahları kapı ardından kapandığında onu feci şekilde özlüyordum. Ama akşam işten eve geldiğinde onun için farklı bir şey hissetmiyordum. Kereste fabrikasında kayış koptuğu için bir işçinin yaralandığını öğrendiğimde hemen iş yerine koştum. Umarım yaşıyorsundur diye düşünürken beynim zonkluyordu. En küçük bir şeyde en kötüsünü düşünmek benim tipik özelliğimdi. Radko ve ben çok seyrek kavga ediyorduk ama ettiğimizde de ortalık hallaç pamuğu gibi atılıyordu. Duygularıma hakim olmam gittikçe zorlaşıyordu. Bir gün hayvanları doyurmak için ahıra kova taşıyordum. O sırada Radko işten geldi. "Neden sana yasakladığım halde kova taşıyorsun?" diyerek bana kızdı. Öfkeden deliye döndüm. "Ne yaptığım seni ilgilendirmez. Bana sürekli babammışım gibi davranmandan bıktım artık." Kendimi öylesine kaybetmiştim ki elimdeki kovayla kayıp düştüm. Karnıma şiddetli bir kramp girdiği için ayağa kalkamadım. O zaman Radko öğretici bir sesle, "Sana dikkat etmen gerektiğini söylemiştim. Şimdi ne olduğunu görüyorsun işte," dedi. Ona haykırdım. "Artık beni rahat bırak. Bütün çetniklerden nefret ediyorum." Radko histeri krizlerime karşın sükunetini koruyordu. Sadece bir kez kendini kaybetti. Odada oturup birbirimizle konuşmamız gerektiği konusunda bana yalvarmıştı. Bazen çok garip davrandığımı dikkatle bana açıklamaya çalışıyordu. Ağrım var mıydı ya da kendimi kötü mü hissediyordum? Birden kendimi kaybettim. "Yoksa deli olduğumu mu ima etmek istiyorsun?" Radko sükunetle bir doktorun ya da bir psikiyatrın belki bana yardım edebileceğini söyledi. Eğer kabul edersen bir tane bulmama yardımcı olacaktı. Bir tarantula tarafından sokulmuş gibi kudurdum. "Benim delirmemi mi istiyorsun? Böyle devam et, başaracaksın." Ona aklımdan geçen daha neler söylediğimi hatırlamıyorum. Bu da yetmeyince o öfkeyle bir sandalyeyi kapıp Radko'ya fırlatmak istedim. O anda bana bir tokat patlattı. Korkuyla olduğum yerde kaldım. Üzgün bir sesle "özür dilerim" diye mırıldandı. Çok fazla ileri gittiğimi anlamıştım. Ben de gerçekten ters giden bir şeyler vardı. Yine de birkaç gün daha sersemce davrandım ve suskunluğumla Radko'yu cezalandırdım. 21 Mart 1996 Perşembe. Uluslararası Kızıl Haç radyo üzerinden bütün eski Yugoslavya'da savaşta kaybolan kişileri arıyor. Leyla'yı da bulmaya çalışıyorlar. Annenin günlüğünden. Kendimi tekrar toparlayınca bebek için telaşlı bir hazırlığa giriştik. Birlikte odamızı boyadık ve bir bebek yatağı edindik. Radko çocuğu olacağı için masallardaki buz kralı gibi seviniyordu. Maaşıyla nihayet az da olsa damı onarabilmişti. Bebek eşyaları alamadığımız için birkaç şey dikmeye başlamıştım. Bütün günümü Radko'nun bir yakınına ait olan dikiş makinesinin başında geçiriyordum. Kısa zamanda odamıza yatak takımları, giysiler, bezler ve bebekler yığılmıştı. Radko öğleden sonraları işten gelir gelmez gölge gibi tepemde dikiliyordu. Herhalde Her normal kadın kendisini ilgiye boğan böyle bir adam isterdi. Ama benim sinirime dokunuyordu. Bir bardak su içmek istediğimde Radko hemen musluğa koşuyordu. Homurdanarak onu azarlıyordum. Bırak da hiç olmazsa bir iki adım atayım. İlk aylarda kendimi çok bitkin hissettiğim için küçük evimizden neredeyse hiç dışarı çıkmadım. Artık normal oturamıyor ya da yemek yiyemiyordum. Yine böyle agresif ruh hali içinde yatağımın üzerinde uyuklarken Radko şu sözlerle odadan içeri daldı. Gel, komşuları ziyarete gidelim. Ama insan görmek istemiyordum. Radko, artık hiçbir şey yapmak istemiyorsun. Böyle devam edersen öleceksin diyerek beni azarladı. Öfkeyle yanımda duran vazoyu kapıp ona fırlattım. Vazo duvara çarpıp bin parçaya ayrıldı. 4 Nisan 1996 Perşembe. Kayıpları arıyoruz yayınını duyan bir adam aradı. Leyla'nın Kuplenski'de olduğunu söylüyor. 10 Nisan 1996 Çarşamba. Artık böyle hiçbir şey yapmadan bekleyemiyorum. Kalbim çatlayacak. Arda arda yeni bilgiler alıyorum. Son verilen bilgiyi araştırıyoruz. Leyla Avusturya'daki bir kampta bulunuyormuş. Kızıl Haç'ın bir çalışanı bütün kampları dolaştı ama Leyla'yı bulamadı. Daha başka bir şey yapmam gerek. 12 Nisan 1996 Cuma. Bir çanta hazırladım. Yarın sabah Leyla'yı aramak üzere Bihaka ve Velika Kladuşa'ya gidiyorum. Onu bulmam gerek. 13 Nisan 1996 Cumartesi. Sabah saat 5'te Saraybosna'ya doğru yola çıktım. Zagreb'den bir otobüse binerek saat 15'te Bihaka vardım. Erkek ve kız kardeşlerim gelip beni aldılar. Annem eskisi gibi beni avluda beklemediği için köyde yaşadığım acı çok şiddetliydi. Leyla'yı bulmam gerek. 14, 15, 16 Nisan 1996 Pazar, Pazartesi, Salı. 3 günü sabahtan akşama dek Velika Kladuşa'da geçirdim. Polise ve Kızıl Haç'a gittim. Bana kah farklı, kah birbirine uyan bilgiler veren birçok insana rastladım. 19 Nisan 1996 Cuma. Bir kez daha Velika Kladuşa'dayım. Yine yeni insanlarla buluştum, yine yeni bilgiler edindim. Aslında eve geri dönmem gerekiyordu. Ama sadece kızım için duyduğum korkuyla doluyum. Her şeyden yorulmuş bir halde kasabada şaşkın gibi dolaşıyorum. Acıyla boynumu bükerek hiç tanımadığım insanlara gidip Leyla'nın resmini gösteriyorum. Onlara bu kızı tanıyıp tanımadıklarını ya da bir yerde görüp görmediklerini soruyorum. Başıboş dolaşan bir köpek gibi hep aynı soru ve kızımın resmiyle birlikte kapı kapı dolaşıyorum. Hiçbirinden bir sonuç yok. Kızıl Haç'ta her bilgi tek tek inceleniyor. Birkaç Leyla bulduk ama hiçbiri benim Leyla'm değildi. Annenin günlüğünden. Radko diğer insanlarla ilişki kurmanın iyi geleceği görüşündeydi. Bu düşünceyle düzenli olarak beni tanıdıklarına sürüklüyordu. Bana kalsa nehir kenarında tek başıma dolaşmak isterdim. Ama biri eşlik etmeden sadece evin arka tarafına kadar gitmeye cesaret ediyordum. Birinin pusuda beklediği korkusu hep ensemdeydi. Belki tecavüzcülerim günün birinde beklenmedik bir şekilde ortaya çıkıverirlerdi. Buralarda bir yerde yakınımda yaşıyorlardı. Odama çekilmek en iyisiydi. En azından gündüzleri orada kimse yanıma yaklaşamazdı. Köydeki insanların çoğu bana yabancı duruyorlardı. Ağızları sürekli başkalarını konuşmak için açılıyordu. Ne yazık ki Radko köy halkına beni göğsünü gererek göstermeye bayılıyordu. Onun için farklıydım. Leyla dünyadaki en büyük hazine diyordu, bundan emindi. Dostları bu yüzden ona takılıyorlardı. Herkesin karısı vardı ama kimse onlarla Radko'nun benimle gurur duyduğu gibi gurur duymuyordu. 14. ayrımın sonu sayfa 189, devamı 15. ayrımda.